Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Mart 2020 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı olacak. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Sonrasında dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti İdlib Hisarı. İlk yerli hava savunma sistemi Hisar, bir hafta içinde Bahar Kalkanı bölgesinde kalkan olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar'ın bir hafta içinde Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlandırılacağını açıkladı. Uzmanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üs ve toplanma bölgeleri ve konvoylarına atılabilecek seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmatların engellenebileceğini söyledi. Türkiye, dünyanın en iyilerinden başlığı var. Operasyonu sahada takip eden silahlı insansız hava aracı üreticilerinden Baykar'ın teknik müdürü Selçuk Bayraktar, silahlı insansız hava aracı üssünde CNN Türkiye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirtti. Tüm dünya hayranlıkla izledi, böyle bir teknolojiyi adapte edebilmiş bir ordu yok dedi. ABD müteşekkir başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki saldırılardan kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a geldi. Craft, Türkiye önemli bir yükü sırtlandığı ve Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşıladığı için müteşekkiriz dedi. Hürriyet gazetesi manşeti Miço unuttu, arşiv unutmadı. 1942 Suriyeliler misafir gibi karşılanmıştı. 2020 Yunanlar düşman gibi muamele etti. Kapılarına gelen Suriyeli mültecileri gazla, copla püskürtmeye çalışan Yunan Başbakanı Miçotakis'in dedeleri de bir zamanlar Hitler'den kaçıp mülteci olarak Suriye'ye sığınmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ve İtalyan orduları pek çok ülke gibi Yunanistan'ı da işgal etmişti. 1941 baharında Bütün Yunanistan düşman kuvvetlerince ele geçirilince çocuk kadın yüz binlerce Yunan ana vatanını terk etmek zorunda kalmış, mülteci olarak Türkiye dahil birçok ülkeye dağıtılmıştı. Yunan mültecilerden bazıları da Suriye'ye sığınmıştı. Yunan mülteciler için Halep'te mülteci kampı oluşturulmuş, her türlü ihtiyaçları karşılanmıştı. İşte yukarıdaki bu fotoğrafta kamptan çekilmiş diyor, bir fotoğrafa yer vermiş manşet haberinde Hürriyet gazetesi. 1942 tarihli Burası Kudüs adlı gazetenin birinci sayfasında yayımlanan habere göre Suriyeliler Yunan mültecilere kıyafet ve giyecek yardımı yapıyor. O günleri yaşayan Yunan mültecilerin bazıları hala hayatta. Sabah gazetesinin manşeti "Vatana ihanet, şehitlere hakaret. Bahçeli'den CHP liderine Şehitler Tepesi tepkisi." MHP lideri Bahçeli, "Şehitler Tepesi boş kalacak" diyen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. "Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay. Şehitler Tepesi'ni boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür, meydanları düşmanlara temsil eder. Şehitler Tepesi boş tutulursa hainler tepemize üşüşür, zalimler yurdumuzun tepelerine musallat olur." Şehitler Tepesi boş kalacak demek vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Ey Kılıçdaroğlu, sen Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin, CHP'ye oy verenlere ihanet etme dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Milat gazetesinin manşeti "İnsanlık farkı. Mehmetçik göçmene su verirken Yunan botunu delip kurşuna boğuyor. Türk askeri ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeliyi su ve ekmekle karşıladı. Yunan askeri ise göçmenleri jiletli tel örgü, gaz bombası ve kurşunlarla karşılayıp onlara coplarla saldırdı" demiş Milat gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Rusya İdlib'de sahnede. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin İdlib eyaletinde iki karayolunun kesişim noktasında bulunan stratejik önemi yüksek Serakip kasabasına girdiğini açıkladı. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Rus askeri polis birliklerinin bölgedeki güvenliği sağlamak üzere İdlib'in Serakip kentine sevk edildiği kaydedildi. Açıklamada M4-M5 otoyollarında araçların ve sivil halkın güvenliği ve engelsiz hareket edebilmelerini sağlamanın önemi göz önünde bulundurularak 2 Mart'ta saat 17 itibariyle Rus askeri polis birlikleri Serakip kentine girdi ifadelerine yer verdi. İdlib'de bu gelişme yaşanırken Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de doğrudan birbirleriyle çatışma riskini orduların yakın teması ve diyaloğu sayesinde en aza indirgeyebileceklerini umduklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ise İdlib'deki sorunların çözümünün Rusya ile Türkiye liderleri arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesiyle mümkün olduğu açıklaması geldi diyor Yeni Birlik gazetesi. Erdoğan adil yük dağılımı istedi bir başka haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan, mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Türkiye vuruyor, İran milis taşıyor. 24 saatte 626 rejim askeri öldürüldü, bir uçak düşürüldü. Bahar harekatıyla 24 saatte 626, birkaç günde 3183 askerini ve yüzlerce zırhlı aracını kaybeden Suriye rejimi büyük darbe aldı. Devreye Rus uçaklarıyla İran destekli milisler girdi. Suriye'nin doğusundan Serakip hattına en az 2000 yeni milis gönderildi. Hedefleri Serakip, Cebel Zaviye ve Maret Numan'ı almak diyor Yeni Şafak gazetesi. Hemen yanda mecliste İdlib oturumu başlığı var. Meclis İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı harekatını 6,5 saat süren kapalı oturumda değerlendirdi. Oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın askeri boyutu, operasyondaki son durum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da krizin çözümü konusunda başta Rusya olmak üzere yürütülen diplomasi konusunda bilgi verdi. Oturumda siyasi partilerde 20'şer dakika söz aldı. Kapalı oturum nedeniyle tutanaklar 10 yıl boyunca gizli tutulacak. Türkiye gazetesinin manşeti "İyi ki silah vermediler, müttefikler sırtını döndü, kendimiz yaptık." Batı ambargoyla Türkiye'yi kendine bağlı kılmaya çalıştı ancak milli silahlarımızla bu hesabı bozduk diyor Türkiye gazetesi. Rejime nefes aldırmıyoruz başlığı var. Sürü silahlı insansız hava aracı tepelerinde. Türkiye sürü halinde hareket eden silahlı insansız hava araçları sahada kullanıp bir ilke imza attı. Yurt içinde kalkan SİHA'lar İdlib üzerinde birleşip kritik tesisler, zırhlı araçlar ve roket atarları imha ediyor. Elektronik harp tekniğiyle de hava savunma sistemlerini kör ediyoruz. Akşam gazetesinin manşeti "Eserlerini izlediler." Avrupa Birliği heyeti dün Yunanistan'ın sığınmacılara kurşun ve gaz bombası attığı Türkiye sınırını havadan inceledi. 3.7 milyon sığınmacı için destek vermeyenler yine Türkiye'yi suçladı. Türkiye kriz başladığında göçü Suriye'de durdurmak için destek istedi, alamadı. 3.7 milyon sığınmacıyı kamplara aldı. Kentlere yerleşmelerine izin verdi. Hastanelerini, okullarını açtı. Avrupa'ya harcamalara yardım edin dedi, yine alamadı. Büyük insanlık yaptınız demekle yetinen Avrupa, İdlib krizinde de sessiz kalınca Türkiye batı sınırını açtı. Yunanistan sığınmacıları kurşunla, gazla karşıladı. Avrupa Birliği ise sığınmacıları bize karşı kullanmayın diye yine Türkiye'yi hedef aldı. Türk Gün gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Türk Gün gazetesinin manşeti "Biz gitmezsek onlar gelecek." MHP lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset ve diplomasi başardı başardı. Aksi halde Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, zalim ve canavar Esad'ın kafasına çuvalı geçirmeli, kanlı ve kirli rejime son darbeyi indirmelidir." dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Çağla Gül Tuncer hattımızda bizi bekliyor. Çağla Gül Tuncer, günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tüm gözler yarın Moskova'da olacak. Sahada Bahar Kalkanı Harekatı sürerken masada nasıl sonuç alınacak? Bahar Kalkanı Harekatı'nın hedefi İdlib'de derhal ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesisi, Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasının sağlanması rejimin garantörü Rusya, çekilme konusunda rejim üzerinde etkili olacak. Bu masada neler konuşulacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek. Öncesinde temasları olacak bugün ve AK Parti'de grup toplanacak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak grup toplantısı ve kabine toplantısı da olacak. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde Bahar Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin engel olmaması sonrası göçmenlerin Avrupa kapılarına dayanması gibi başlıklar olacak ve ABD ile İdlib görüşmesi olacak. Ankara-Washington hattında İdlib trafiği sürüyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kraft ve Trump'ın Suriye özel temsilcisi temsilcisi Jeffrey Ankara'da dün Hatay Reyhanlı'da Birleşmiş Milletler yardımlarının toplandığı noktada incelemelerde bulundular. Bugün hem saat 14'te Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la hem de Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la görüşmeleri bekleniyor. Gündemin başlıkları bunlar diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
Çağla Gültüncer, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Türkiye son derece hareketli, kritik günlerden geçiyor. Bir yandan İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor. Bir yandan mecliste çok hareketli saatler yaşanıyor. Bir yandan da diplomatik çalışmalar devam ediyor. Şimdi bugün AK Parti grup toplantısı var. Çağla Gültüncer gündeme aktarırken belirtti. Bir de Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. İdlib ile ilgili önemli mesajlar alacağımızı tahmin ediyoruz. Dün de CHP, MHP, İYİ Parti'nin grup toplantıları vardı. Mecliste İdlib başlıklı bir kapalı oturum vardı. Nasıl değerlendireceksiniz bu gündemi?
Yani hareketli günler, sizin de belirttiğiniz gibi önemli görüşmeler gerçekleşiyor. Ben bugün Sayın Erdoğan'ın grupta yapacağı toplantıda pek çok mesaj ya da pek çok okuma yapabileceğimi, mesaj alıp okuma yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani son derece önemli bir görüşüm var. Zaten bu meselelerin çözümü büyük ölçüde Putin'le Erdoğan arasında yapılacak. Bu görüşmeye kilitlenmiş durumda. Öyle görünüyor ki Rusya çok fazla geri adım atmak amacında değil. Yani o bölgede işte Esad'ın dövülmesini belki tabiri caizse izliyor ama o bölgeden de geri gitmek zorunda değil. Nitekim işte Serakip'te Suriye Milli Ordusu'nun ele geçirdiği ve Esad rejim güçlerinin kaçtığı bölgelere kendisi polis göndermeye başladı. Yani ben buradayım diyor, ben buradan adım atmayacağım. En azından Esad'a karşı da bir gölgeleme yapıyor. Ama bir de sağdaki gerçekler var. Yani Esad ordusu tamamen dağılmış durumda, Esad kaçmış durumda. Herkes tabii yarınki o görüşmeye sahada daha fazla yer ya da güç elde edip oturmaya çalışıyor. Ben bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Yani çünkü Rusya'ya baktığımız zaman, eğer biz Rusya ile son dönemdeki bir takım ilişkileri yaşamasaydık, S-400'leri almamış olup bu işte bir takım nükleer santral dahil birlikte büyük projelerin altına imza atmasaydık, bugün Rusya'nın ciddi şekilde Türkiye'yi vuracağını düşünüyorum. Ama öyle bir noktaya geldik ki Rusya'da artık Türkiye'ye bir şey yapamıyor. Yani işte Gürcistan'da yaptığı gibi, Ukrayna'da yaptığı gibi uygulamaları gerçekleştiremiyor. Biraz da sineye çekmek zorunda kalıyor. Çünkü bir de Rusya'nın Türkiye üzerinden kazanımları var. O açıdan dikkatli davranmak zorunda. İşte fakat Rusya'nın tabii yüzlerce yıllık hayalleri var. İkisini şey yapıp yoğurup bir formül bulmaya çalışıyor Putin.
Ne çıkabilir yani, size göre bu toplantıda?
Bu iş böyle çok fazla gitmez, bir yerde bir şekilde durulacak. Yani Rusya biraz geri adım atacak. Türkiye belki bir takım yerlerden küçük tavizler verecek. Ve bu iş yoksa aksi takdirde bu iş çok büyük çatışmalara gider. Yani her iki taraf da bunun bilincinde. Ama Türkiye de artık yeter diyor. Yani pek çok konuda yeter diyor. Bıçak kemiğe dayanmış durumda. Oturuyorsunuz Soçi'de, Astana'da bir takım mutabakatlarınız var ama bu mutabakatlara hiçbir şekilde uymayan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Rejim diyoruz. Rejim eğer Rusya izin vermezse adım atabilecek durumda değil. Maalesef Ruslar yapıyorlar bu pek çok şeyi, katliamı. Bu katliamların arkasında onlar var. Ve zaten Türk askerine yapılan son saldırı sırasında da Rusların da Rus uçaklarının da havada olduğu, gerçi saldırı yapmadıkları ama perdeledikleri şeklinde iddialar var. Ve işte bugün ki gelişmeler sırasında görülüyor ki Esad'ı korumak için bir takım yerlere Rus askerleri artık yerleştiriliyor. O açıdan yani bir çözüm bulunacak diye düşünüyorum. Ama tabii o kadar ciddi sıkıntılarımız var ki bizim. Biz iki cephede savaşıyoruz aslında. Sadece şeyde değil, İdlib'de değil, bir de Yunan sınırında Avrupa Birliği bir savaş haline getirdi. Yani insanlık konusunda atması gereken adımlardan vazgeçti. Orada bir cephe, bir savaş bölgesi adeta oluşturdu. Ciddi şekilde sıkıntılarla karşı karşıyayız ama bir şekilde çözülecek bu iş. Daha büyüyeceğini zannetmiyorum ben bu işin.
Peki altını çizdiğiniz gibi bir yandan Yunanistan, Bulgaristan, Avrupa sınırında göçmenler var. Onlar Avrupa'ya, Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlar ama Yunanistan'ın da büyük bir tepkisi var. Hayatını kaybedenler oldu ve sert müdahale ediyor Yunanistan. Göçmenler orada zor şartlarda karşı tarafa geçmeye çalışıyorlar. O manzarayı nasıl değerlendireceksiniz?
Ben Yunanistan diye düşünmüyorum tabii. Bütün Avrupa Birliği olarak düşünüyorum. Yunanistan Avrupa Birliği'nin uç kapısı ve buraya giden insanların büyük bir bölümü, belki de tamamı Yunanistan'da kalmak istemiyorlar. Amaçları Yunanistan'ı bir atlama taşı olarak kullanarak işte Almanya'ya geçmek, Fransa'ya geçmek, hatta işlerinde Finlandiya'ya gitmek isteyenler bile mikrofon uzattılar var. Bir kısmının bunların aileleri var orada. Bir kısmı da maalesef Avrupa'yı büyük bir hayal olarak görüyorlar. Celadına aşık olan insanlar gibi kendilerini süren, kendilerine eziyet eden emperyalist güçlerin kucağında yaşamaya çalışıyorlar. Bu kendi tercihleri tabii. Gidebilirler ama mesele sadece Yunanistan değil. Yani bütün Avrupa aynı tavır içinde ve zaten Yunanistan da bu eylemleri, bu insanlık dışı davranışları Avrupa'ya gitmesinler diye yapıyor, sadece kendisine değil ve maalesef çok ciddi bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Hatta ikiyüzlü, hatta ahlaki olmayan, ahlaksızca bir tavır içindeyiz. Yıllar boyunca Türkiye'ye açık kapı politikası uygulaması gerektiğini söyleyenler şimdi sınırlarını tamamen kapatmış durumdalar ve bir anda işte 700 milyon euro civarında bir paradan bahsediliyor, 700 milyon euro. Üstelik peşin 350'si hemen verilmek şartıyla bir para verilmesi söz konusu Yunanistan Avrupa Birliği tarafından. Bu para niye verilecek? Bu para herhalde onu mültecileri işte doyurmak, barındırmak için falan verilmeyecek. Bu para onları Avrupa'ya sokmamaları için, yani job kullanmaları için, biber gazı sıkmaları için verilecek. Yani Avrupa maalesef böyle bir noktada. Ve çok ilginç, işte iki tane bizim gazeteci arkadaşımızı vurdular saçmayla, av tüfeğiyle ve öyle görünüyor ki alınan bilgi o bölgede bulunan bütün köylülere av tüfeği dağıtmışlar. Yani şeylerin üzerine, mültecilerin üzerine saçmalarla saldırıyorlar. Gerçi öldürücü bir şey yok yakından atılmadığı takdirde ama insanlar yaralıyorlar, insanlara zarar veriyorlar, insanlara işkence yapıyorlar. İşte Avrupa bu. Yani yıllardır biz anlatmaya çalıştık, anlamadılar. Hala anlamayanlar var. Avrupa değerleri diye bir takım değerleri önümüze koydular. Ne olduğu belli olmayan, ne ödüğü belli olmayan. Ama işte Avrupa değerleri bu. Yani şu anda yaşıyoruz. Bizim insanımız orada köylülerin yanına gidiyorlar bunlar. Hatta sıkıntı da veriyorlar. Orada arazileri var insanların. O araziler bozuluyor. Tarıma hazırlanan araziler. Oralarda kirlilik yaratıyorlar ama hiç kimse de bunlara saldırmıyor bizim köylülerimizin. Hatta ekmek götürüyor, su götürüyor. O küçük yavrulara yiyecek veriyor. O açıdan yani tabii bir insanlık farkı. Biz kendimize yakışanı, üzerimize düşeni yapıyoruz. Onlar kendilerine yakışanı yapıyorlar ama dediğim gibi yani şey değil, bir adaletsizlik var dünyada. Küresel bir adaletsizlik. Bir çifte standart var. Her fırsatta da ortaya çıkıyor bu.
Evet, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. O görüşmede Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye arasında bir zirve yapılması teklifi geldi Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklifi reddettiği bilgisi var.
Sebepleri var tabii de, yalnız Bulgar Başbakanı biraz daha iyi niyetli. Yani Türkiye'nin haklı olduğunu söylüyor. Türkiye'nin tezlerini Avrupa'ya anlatmaktan bahsediyor ve soruna iyi niyetli çözüm arıyor. Şey gibi değil, Yunanistan gibi değil. Reddin sebebi şu, yani Orada cani bir yönetim var. İnsanları öldürdü ki sırtlarından vurularak öldürülüyor bu insanlar. Yani o bölgeye girmeye çalıştığı sırada değil, işte polisin veya askerin saldırısı sonucu kaçarken vuruluyorlar, sırtlarından yara alıyorlar. Ben katillerle aynı masaya oturmam noktasında bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı var. Ama tabii önümüzdeki günlerde ne olur, şartlar değişir mi? Şu anda tabii Türkiye'de bir politika uyguluyor. Türkiye bir diplomasi atağında. Sayın Erdoğan da ben bir araya gelmem diyor. Yani bir takım şeyler olması lazım bir araya gelebilmek için. İyi niyetli adımların ortaya çıkması lazım ama şu ana kadar görünen işte sınırda geziyorlar Avrupa Birliği'nden bir takım gözlemciler geliyor, bir takım yetkililer geliyor. O sınırları nasıl koruruz? Sanki bir saldırı altında, sanki Yunanistan'a bize olduğu gibi geçmişte Suriye'den roketler atılıyor. Sınırlarımızı nasıl koruruz gibi bir takım tedbirler almaya çalışıyorlar. Yani insani değil hiçbir davranışları. O açıdan da Erdoğan'ın gösterdiği tavır bu insani olmayan davranışa tepki.
Peki. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kelly Craft ve Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de ve Hatay'da incelemeler yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın da bulunduğu bir heyetle birlikte Hatay'daydılar. Bu ziyareti açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Yani açıklamalar çok güzel. Jeffrey zaten Türkiye'yi bilen bir isim. Geçmişte bu bölgede çalıştı. Açıklamalar güzel de bunların işte uygulanmasına geldiği zaman ne olacak bilemiyoruz. Şimdi mühimmat vereceğiz dedi. Yani o mühimmat nedir, ne şekilde verecek, bedel, herhangi bir bedel olacak mı, olmayacak mı gibi pek çok soru kafamızda. Nitekim daha önce başka bir takım yetkililer gelip şehitlerimiz var demişlerdi ama şehitlerimiz var diyen bir ağzın veya bir oluşumun yapması gereken hiçbir şey yapmadılar. Yani hala daha işte biz patriotlar gelecek mi gelmeyecek mi tartışıyoruz. Hala daha başka konuları tartışıyoruz. Yani yapılması gereken aslında son derece basit. O bölgeyi oturursunuz, milletler arası bir kuruluşlar bir araya gelir, bir takım ittifaklar oluşur. O bölgeyi bir kere uçağa yasak bölge haline getirirsiniz. Çünkü bu yaşanan sorunların büyük bir bölümü, daha doğrusu tamamı Esad'ın ve Rus desteğiyle o bölgedeki insanları yok etmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Yani sivillerin üzerine bombalar yağıyor, insanlar yaşayamayacak duruma geldiler. Kim kendi ülkesini, yurdunu terk eder? Çünkü can güvenlikleri yok. Bir kere oradaki insanların can güvenliğini sağlayarak bu Avrupa'daki sorunu çözersiniz, bu mülteci meselesini. Uçuşa yasak bölge ilan ederek işte o 700 milyon avroyu Yunanistan'a değil de orada konutlar yapmaya ayırırsınız. Biraz daha kaynak koyarsınız. Bu mesele çözülür. Ama maalesef bu meselenin çözümü yönünde çok da gerçekçi hamleler yapılmıyor. Yani sıkıntı burada. Yani kısaca şunu söylemek mümkün. Hem Rusların açıklamaları, hem Avrupa'daki bazı açıklamaları, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamalara bakarsak herkes durumdan en karlı çıkmaya çalışıyor. Durumundan en az zararla sıyrılmaya çalışıyor. Yoksa ben bu tür açıklamaların hiçbirinin artık iyi niyetli olduğunu, tamamen insani, iyi niyetli demeyelim de insani duygularla yapıldığını düşünmüyorum. Yani hepsinin altında bir takım hesaplar var. Hepsi işte biz buradan ne kar elde ederiz ya da buradan en az zararla nasıl sıyrılırız şeklindeki düşüncelerin ürünü.
Peki, bir yandan tabii sahada da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi devam ediyor. Rejim güçlerine darbe yapılıyor. Bir yandan da yerli ve milli silahlarımızın kullanıldığı bilgisi var. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz Bahar Kalkanı Harekatı'nı?
Tabii yani şu, bu son derece önemli. 1964 yılında biz Kıbrıs'a çıkartma kararı aldığımızda biliyorsunuz ünlü Johnson mektubu geldi. Bu mektup özetle şuydu. Yapamazsınız. Bu silahlar bize ait. Biz bu silahları kullandırmayız. Eğer kullanırsanız zaten mühimmatlarını vermeyiz ve sizi NATO'dan çıkarırız şeklinde bir tehditti. Ne yaptı Türkiye? Yapamadı o harekatı. Yürütemedi. Yürüseydi zaten sürdürülemez olurdu. Çünkü mühimmat oradan geliyor. Ama bugün kendi milli silahlarımızla biz bu harekatı yapıyoruz ve son derece de güzel yapıyoruz. Hatta askeri literatüre çok yeni bir takım kavramlar da işlettik. Yani hava sahası eskisi gibi artık uçaklar ve hava savunma sistemleriyle korunan, yürütülen bir savaş olmaktan çıktı. Biz İHA'ları, SİHA'ları devreye soktuk. İşte bunlar radara yakalanmıyorlar. Hatta bir takım frekans ki bunları da biz kendimiz üretiyoruz. Karıştırıcı, kör edici bir takım sistemleri devreye soktuk. İşte yani dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerini hatta çalışırken, faalken gidiyoruz kuş gibi alıyoruz. Yani çok ciddi şekilde savaşın şekli değişti. Geçtiğimiz günlerde bir Rus gazetecinin o bölgeden yaptığı yayını izlemiştim. Yani şaşkın bir şekilde acımıyorlar Türkler, mermiye de acımıyorlar, her tarafı vuruyorlar diyor ve SİHA'ların, İHA'ların devreye girdikten sonra savaşın seyrinin tamamen değiştiğini ifade eder. Bir şaşkınlık içinde. Aslında Ruslar da beklemiyorlardı bunu, Suriye rejimi de beklemiyordu, hatta dünya da beklemiyordu. Türkiye muhteşem bir savaş stratejisi uyguluyor kendi silahlarıyla ve sonuç da alıyor, başarı da ortaya çıkıyor. Zaten o başarılar da bize masada bir takım kazanımlar getiriyor. İşte yarınki bu toplantı, Putin-Erdoğan toplantısından önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kazandığı bu başarılar, bölgedeki hareketlenmeler sanıyorum zirvede de Erdoğan'ın elini aile güçlendirecek.
Peki. Şimdi bakalım yarınki zirveden neler çıkacak, onu bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
programımıza
ederim.
Katıldığınız için sağ olunuz. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı konuğumuzdu.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemizdeyiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
Evet, bizim son derece hareketli bir gündemimiz var. Bizim gündemimize yansıyan başlıklar uluslararası basında nasıl görülüyor? Geçen haftayı değerlendirirseniz neler öne çıktı, onu sorarak başlayalım.
Öncelikle geçtiğimiz hafta Perşembe gecesi aldığımız üzücü bir haber vardı malumunuz. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, İdlib'deki şehitlerimize. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Aslında tüm Türk milletine, ulusa başsağlığı diliyoruz. O İdlib'deki o saldırı sonrasında tabii başlayan Bahar Kalkanı operasyonumuz oldu. Bu operasyonla birlikte sınırların açılmasıyla diyelim, Avrupa Birliği ülkelerinin bir telaşa kapıldığını gördük. Hemen birkaç gün içerisinde de Avrupa Birliği liderlerinin, komisyon başkanının, Avrupa Birliği konsey başkanının zirve, yani ziyaret, sınır ziyareti yaptığını gördük. Tabii Yunanistan tarafına, sınırı Yunanistan tarafına ziyaretleri söz konusu oldu. Bununla birlikte Libya'da bazı gelişmeler oldu. Darbeci Hafter'in Şam'la irtibat kurduğu ile ilgili haberler basına yansıdı. Yine Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyetin, Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinden daha doğrusu üst düzey bir heyetin Hafter'le görüştüğünü okuduk. Bir de İdlib'de gerçekleşen TSK'nın düzenlediği operasyon sonrasında Hizbullah militanlarının öldürüldüğü haberleri vardı. Etkisiz hale getirildi. Bunun uluslararası basında farklı yansımaları oldu. Elbette küresel anlamda baktığımızda korona virüsü var. O da konuşuluyor. Dün en son bir bilgi şöyle arz edeyim. Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası FED faizleri düşürdü. Yarım puan düşürdü ki bu çok önemli. Çünkü likiditenin artması anlamına geliyor. Sadece onunla da sınırlı kalmadı. Birkaç merkez bankası da, Avustralya ile Malezya'da yanlış hatırlamıyorsam, onlarda da benzer bir durum oldu ve bu Fed'in bu kararı G7 ülkelerinin toplantısı sonrasında aldığını gördük. Dolayısıyla benzer adımları diğer gelişmiş ülkelerden de bekliyoruz. Genel gelişmeler bu şekildeydi.
Peki yine İdlib'e dönersek, biraz önce akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ile de değerlendirdiğimiz gibi yarın Moskova'da önemli bir zirve var. Bu zirve ve İdlib'de yaşananlar Rus basınına nasıl yansıyor?
Şöyle söyleyelim, Rusya'da tabii epey haber oldu bu. Sputnik başta olmak üzere, Kommersant, pek çok Rus gazetesinde hem İdlib'deki o hain saldırının haber olduğunu gördük. Hem de son dönemdeki bu zirvede nelerin gündeme gelmesi ihtimaliyle ilgili konuşulanları takip ettik. Şimdi onlara baktığımızda örneğin Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sputnik, hemen olayın hemen akabinde Sputnik Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını gündeme almıştı. Ve Rus Hava Kuvvetleri Türk askerlerinin vurulduğu alanda operasyon düzenlemedi şeklinde. Hani Rusya'nın burada söz sahibi olmadığını vurgu yapmıştı. Aslında çoğu Rus gazetesinde bunu haber olarak başlar çekildiğini gördük. TASS'ta da benzer bir durum söz konusu olmuştu. Diğer yandan Alexey Leonkov, Sputnik'te dönem dönem yorumlarına rastladığımız bir askeri analist diye geçiyor. Onun bir yorumu oldu. O da Türkiye ile Rusya'nın bir çatışma ihtimalinin olması durumunda bunun Türkiye'nin uçak kaybı krizinden daha büyük krize karşılaşacağı şeklinde yorumlar oldu. Tabii Rusya tarafından bakarak yapılan yorumlar bunlar ve Rusya'da yakın gazetelerin analizleri diyebiliriz. Türkiye'nin kaybı daha çok daha fazla olur. Hatta nükleer boyutta bir çatışma yaşanması falan, yani bu nevi ihtimallerden dahi bahsedilen haberler söz konusu oldu. Bir başka haberde Yuri Lamin, yine bir askeri uzman baktığımızda, gerilimin çok yüksek ve yaşanacak gelişmeleri öngörmek çok zor İdlib'de şeklinde yoruma yer verdiğini gördük. Türkiye ve Rusya arasındaki çatışma haline yol açma ihtimali var bu askeri hareketlilik eğer sürerse gibi. Yine endişe içerikli, aslında ikili ilişkilerin de geleceği açısından endişe içeren ifadeleri gördük. Kommersant'ta Ankara ve Moskova İdlib'de artık tehlikeli sınıra geldi şeklinde manşet attıklarını gördük. Türkiye ile Rusya Suriye'de doğrudan bir askeri çatışmanın eşiğine geldi. Moskova olanların daha da kötüye gitmesinden endişe ediyor şeklinde bir haber vardı. Bununla birlikte baktığımızda, yani en son TASS'ta dün basına yansıdı. Putin'le yapılan bir mülakat vardı. Orada 20 soru ve 20 cevap şeklinde. Putin'e 20 soru soruluyor. Putin'de cevapları söz konusu oluyor. Orada baktığımızda Putin'e genel durum soruldu. Ve aslında Putin Türkiye özelinde bir yorum yapmadı orada. Ve dedi ki genel itibariyle Rusya'nın caydırıcı gücü olması dolayısıyla herhangi bir başka ülkeyi bize karşı saldırmasını engelleyecek şekilde adımlar atıyoruz şeklinde yorumlar yaptı. Bu anlamda baktığımızda çok önemli bir zirve olacak gerçekten. Nitekim daha yeni Rus Devlet Başkanlığı Twitter hesabından da bir paylaşım oldu. Merkel'le görüştü Putin ve yarınki zirve işaret edildi ve o zirvenin önemli sonuçların olması beklendiği ve İdlib'deki bu yaşananların son bulmasıyla ilgili yine bir çağrı vardı. Son gelişmeler bu şekilde diyebiliriz.
Evet, 27 Şubat gecesi yaşadığımız hain saldırı, aldığımız acı haberin ardından şehitlerimizin olduğu haberini aldığımız andan itibaren Türkiye bir karar aldı. Bundan sonra göçmenlerin Avrupa'ya geçişinin engellenmeyeceğini duyurdu dünyaya ve bir göçmen akını da yaşandı sınırlarımıza doğru, yaşanıyor hala, geçmeye çalışıyor göçmenler. Avrupa Birliği liderleri sınırı kontrol etmek için Yunanistan tarafını ziyaret ettiler. Bu ziyaretler uluslararası basına nasıl yansıdı?
Şöyle söyleyelim, aslında bu ziyaretler şöyle ilginç. Yani daha öncesinde bu sınıra benzer ziyaretler olmadı. Yani niçin o zaman olmuyordu? Hani o sınırın o halini, hani gayet sağlıklı şekilde sınır kontrolünün olduğu dönemde, aslında şu anda sınır kontrolü var. Sadece Türkiye'ye gitmek isteyenlere izin veriyor. Aslında kimseyi zorla göndermiyor Türkiye. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Ama çok ilginçtir. Dün yapılan o ziyarette Avrupa Birliği Konsey Başkanı'nın, Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın Avrupa Komisyonu Başkanı'nın açıklamaları gerçekten ilginçti. Yani örneğin onlar dediler ki bu sınır sadece Yunanistan'ın sınırı değil, bu sınır Avrupa'nın sınırı. Dolayısıyla Yunanistan şu an Avrupa'nın sınırını koruyor ve Yunanistan'a destek veriyoruz şeklinde açıklamalarda bulundular. Hatta bir adım daha ileri giden ülkeler de oldu. Avusturya'nın örneğin bir açıklaması oldu ve dedi ki olur da Yunanistan sınırından geçer, hatta Balkanlardan geçerse bu göçmenler, biz tek bir tanesinin geçmesine bile izin vermeyeceğiz dedi Avusturya İçişleri Bakanı. Merkel'in yine benzer bir açıklaması oldu. Merkel de dedi ki Avrupa Birliği'ne Türkiye ile yaptığı anlaşmaya uymasını bekliyoruz dedi. Şimdi Merkel'in bu dediğine Twitter'da isyan eden bir kişi oldu. Buna bahsetmek lazım. Kimdi bu kişi? Kati Piri. Kati Piri aslında ismini çok duyduğumuz Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raportörü olan ve çok hakkaniyete uymayan şekilde Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yapan bir kişiydi. Ama o dahi isyan noktasına geldi Merkel'in bu açıklaması sonrasında ve Merkel'i anlatılayarak dedi ki Türkiye'nin bu anlaşmaya uymasını bekliyor Avrupa Birliği ama baktığımızda 2016 yılında yapılan o anlaşma sonrasında, ki hatırlarsınız 2015 yılında izinsiz şekilde geçenlerin sayısı milyonlara yaklaşmıştı ve oralardan binlere düşmüştü. Yani bir yıl içerisinde geçenlerin sayısından bahsediyoruz. Ertesi yıl binlere düşmüştü bu rakam. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği ile yaptığı o anlaşmanın şartlarına bütünüyle uydu, riayet etti. Ama Avrupa Birliği'nin yapması gerekenleri Avrupa Birliği yaptı mı? Kati Piri de bunu alıntılayarak dedi ki ya 2016 sonrasından 2018 sonrasında verilmek üzere 6 milyar euroluk bir yardım paketi vardı Türkiye'ye mülteciler için kullanılması amacıyla. Bu verilmedi dedi. Dahası Gümrük Birliği ile ilgili Gümrük Birliği'nin güncellenmesi adımlarının atılması bekleniyordu. Bu yapılmadı dedi. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında yeni başlıkların açılması bekleniyordu. Yeni başlıklar da açılmadı. Ona da engel kondu. Dahası mültecilerin Avrupa'ya yerleşmesiyle ilgili sadece Türkiye'de kalmaması, ayrıca Avrupa'ya yerleşmesiyle ilgili de bir karar vardı. Hatta bir program açıklandı. Ülkelerin belli kotalarla mültecileri kabul edeceğiyle ilgili. Ve şu ana kadar geçen 4 sene içerisinde 25 bin, resmi rakamla 25 bin kişinin kabul edildiği sadece söyleniyor. Türkiye'nin kabul ettiği 3,5 milyon, 4 milyon yer yer söyleniyor malumunuz. Mülteciye kıyasla 25 bin rakam ve bu 27 Avrupa ülkesinin, Avrupa Birliği üyesi ülkenin kabul ettiğini göz önünde bulundurduğunuzda çok gerçekten komik. Dolayısıyla yani Merkel'in bu açıklamasına direkt Avrupa, yani bizzat Avrupa Birliği'nde aktif görev almış bir kişinin cevap vermesi o açıdan gerçekten önemliydi.
Peki. Şimdi bir de tabii Libya'da yaşanan gelişmeler var. Libya'da darbeci Hafter ile Şam rejimi ve Avrupa Birliği yetkilileri arasında temasların olduğu uluslararası basına yansıdı. Bu konu hakkında detaylar neler?
Şöyle söyleyelim aslında. Bu ziyaret önceki gün basına yansıdı. Darbeci Hafter'in temsilcilerinin Esed ile görüştüğü, Esed rejimiyle görüştüğü ve oradaki büyükelçiliğinin açılması, orada bir büyükelçilik açılması ile ilgili bir karar alındığı söylendi. Burada başka ne konuşuldu diye baktığımızda bu heyet, yani darbeci Hafter ve Suriye rejiminin şimdi başındaki Esed'in ne görüştüğünü araştırdığımızda şu çıkıyor. Türkiye Arap dünyası açısından güvenlik tehlikesi doğurma noktasında gibi bir karar var. Ama bunu söyleyen ülkelerin liderleri seçilmiş liderler değiller. Yani Hafter dediğiniz darbe yapmış, o da benzer şekilde. Esed de çok farklı olmuyor. 1 milyon kişinin katili diye anıyoruz malumunuz. Yani onlar, o yaşayanlar bizzat Araplar. Önemli bir bölümü Arap. Ama dönüp Türkiye'ye Arap ulusal güvenliği, Arapların güvenliği için bir tehlike olarak gördüğü söylemi ilginçti gerçekten. Kabul edilebilir bir söylem de değil. Daha ilginç bir olay daha oldu aslında. Avrupa Birliği'nden bir heyet ziyaret etti Hafter'i. Avrupa Birliği demeyelim de Avrupa üyesi, Avrupa ülkelerinden liderlerin temsilcileri diyelim. Örneğin kimler vardı? Macron'un iki danışmanı vardı. Yine Fransa'nın Libya Büyükelçisi vardı. Almanya'da Merkel'in bir danışmanı ve Merkel'in, yine Almanya'nın büyükelçisi vardı, Libya büyükelçisi. Çok benzer durum İtalya için de geçerliydi. İtalya'nın da yine başbakanın danışmanı, bir danışmanı ve büyükelçisi katıldı. Dolayısıyla meşru bir muhatap gibi görüp bir hareket etme çabası orada görüyoruz. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani çünkü Hafter'in yaptıkları ortada. Bir bu konuyla bağlantılı olduğunu düşündüğüm benim bir konu daha arz etmek istiyorum. Middle East Monitor diye bir haber sitesi var. Orada yine ilginç bir makale kaleme alındı. Orada dendi ki, şöyle bir iddia var. deniyor ki Abbas Kamel. Abbas Kamel kim? Mısır İstihbarat Başkanı. Abbas Kamel'in son dönemde Türkiye'nin artan bölgedeki artan etkisine karşı çıkmak amacıyla Arap ülkelerinde tura çıktığı söyleniyor. Yakın zaman içerisinde Abbas Kamel nereye gitti diye baktığımızda aslında biraz fikir veriyor. Nereye gitti? Sudan'a gitti örneğin, Cezayir'e gitti, Fas'a gitti. Buraya gitmesinin sebebi Türkiye'nin bölgede etkinliğinin arttığını ve ona dönük adımlar atılmasıyla ilgili bir organize etme çabası var. Türkiye'ye karşı bir hareket organize etme çabası olduğunu görüyoruz. Tabii bu gördüğünüz gibi gözlerden kaçmıyor, izleniyor, takip ediliyor. Buna karşı da adımlar atılıyor. Gelişmeler bu şekildeydi.
Evet. Şimdi İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda Hizbullah militanları etkisiz hale getirilmişti. Bu konu uluslararası basına nasıl yansıdı?
Şimdi bununla ilgili hem İsrail basınında hem de Amerikan basınında haberler çıktı. Bu konu önemli çünkü belki de ilk kez Türkiye ile TSK ile Hizbullah'ın, bu anlamda daha doğrusu TSK'nın Hizbullah'a düzenlediği bir saldırı söz konusu. Şöyle bir şey söyleniyor, deniyor ki doğrudan şöyle söyleyelim, yabancı basında bu şekilde anılarak ilk kez görüyoruz bunu. Örneğin İsrail basınında nasıl bu New York Times'ı öncelikle düzelteyim, Amerikan basında yer verelim. Bu yapılan saldırı sonrasında hayatını kaybeden Hizbullah militanlarının, öldürülen Hizbullah militanlarının Lübnan'da defnedildiğini, binlerce kişinin buna katıldığını söylüyor New York Times. Neden önemli tabii? Çünkü Amerika'nın İran'a bakışı malumunuz. Hizbullah da İran destekli olduğu için ve Lübnan'da bulunmakla birlikte tabii ki İran destekli olarak görülüyor. Dolayısıyla New York Times'ın o anlamda haber yapması önemliydi. İsrail'de de benzer bir şekilde Suriye'de ve Hizbullah'a gerçekleştirilen, Suriye'de hatta şöyle geçiyordu Jerusalem Post'taki makalede, Suriye'de Hizbullah'a herhangi bir ülkenin gerçekleştirdiği en büyük operasyondu belki de deniyor. Şimdi bunu durup düşünmek lazım çünkü 9 sene içerisinde olduğu için, yani İsrail basınında bu şekilde önemsenerek verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Dahası bu haberin sonrasında başka haberler de çıktı. Hem İsrail basınında hem yine Amerikan basınında. Örneğin ne dendi? Dendi ki şimdi bu sabah da yine bir şehidimiz var malumunuz, Serakıb'e düzenlenen bir saldırı sonrasında. Mesela orada o Serakıb'e şu an saldıranlar arasında Hizbullah militanlarının olduğu iddiası var bir tarafta. Yani bu eğer böyle olursa, yani burada Hizbullah izleri görülecek olursa, mesela Arap basınında bu Arap basınının iddiasıydı aynı zamanda. Abdülbari el-Atvan'ın belirttiği bir iddiaydı bu. Hatta şöyle bir soruyla bitirdi makalesini Abdülbari el-Atvan. Dedi ki bu ilerleyen süreç acaba Türkiye ile Hizbullah'ı burada karşı karşıya getirecek bir süreç olur mu dedi. Bu da yine önemli, sormayı gerektiren bir soru. Benzer başlıkta ele alacağımız ama içerisinde Türkiye'nin geçmediği bir başka makale vardı. Newsweek'te yer aldı bu makale. Newsweek'teki makalede de İsrail'in Hizbullah'a karşı yeni operasyonlar, yani yeni bir operasyon peşinde olduğu, yapmaya çalıştığı. Bu operasyonun adını da hemen şöyle notlarıma bakıyorum. Burada yer vermemiş, düzelteyim. Tom O'Connor kaleme aldığı makaleydi bu. Ve deniyor ki, Momentum, şimdi buldum. İsrail ordusunun 5 yıllık bir Hizbullah karşıtı operasyon planı olarak anılıyor. Momentum strateji planı deniyor buna. Burada İran'ın bölgedeki etkisini gidermek için, ona karşı koyabilmek için Hizbullah'a dönük de operasyonların yapılması gerektiği söylüyor. Bunu tabii söyleyen Newsweek dergisinde Tom O'Connor. Dolayısıyla o anlamda önemli. İkinci olarak da yine Independent Türkçe'de, o da İngiltere merkezli ama Türkçe'de yayın yapan bir site malumunuz. Orada Yegane Hacıyeva imzalı bir makale vardı 2 Mart tarihinde. Orada da İran rejiminin Türklere karşı baskı ve infazları sürüyor gibi. Şimdi bunları neden alma sebebim şu, bu saldırıyı Batı basını özellikle Türkiye ile İran arasında veya Türkiye ile Hizbullah arasında büyütülmeye, köpürtülmeye çalışılan bir durum olduğu izlenimi andırıyor. Dolayısıyla Türkiye ile Hizbullah'ı karşı karşıya getirme ve Suriye Savaşı'nı birden şeklini belki değiştirme gibi bir izlenim olunca arz etme gereği duydum. Bu anlamda söyleyeceklerimiz İdlib'le ilgili de bunlar.
Peki, çok kısa bir süremiz kaldı. Koronavirüsü konusunda güncel gelişmeler neler?
Korona ile ilgili hemen Fed'in attığı adımdan bahsettik yeni. Faiz indirimi adımından. Bununla birlikte daha yeni, yine önceki gün OECD'nin çok önemli bir metni yayınlandı ve dendi ki normalde bu yıl küresel büyümenin %3 civarında olması bekleniyor idi. Ta ki koronavirüsü aslında çıkana kadar. Şu an koronavirüsü sonrasında bu rakamın yarı yarıya düşmesinden bahsediliyor. Ki bu yarı yarıya düşmesi demek aslında pek çok ülkenin belki resesyona girmesi demek. Resesyon nedir? 3 aylık çeyrekler itibariyle ülkelerin gayri safi hasılalarının sıfırdan az büyümesi. 2 ay üst üste, 2 dönem üst üste sıfırın altında büyümesi. Dolayısıyla küresel anlamda ekonomik etkisinin olmasını bekliyoruz koronanın diye konuşmuştuk daha önce. Bu da görülüyor. Borsaları çok ciddi anlamda vurdu. Geçtiğimiz hafta Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya borsaları büyük oranda düştüler. Hatta şöyle bir kıyaslama yapıldı ki Trump'ın en çok önem verdiği şey biliyorsunuz ekonomi. Ve seçilirse de ekonomi dolayısıyla seçilir diye bir argüman söz konusu. Mesela orada dendi ki koronavirüs öncesinde Amerikan borsası %40 değer kazanmıştı. Ama şu an son durumda koronavirüsünden sonra bu %40'lık kazancın %36'sı geri verildi dendi. Sonrasında bu muhtemelen faiz artışı sonrasında da kazanımlar söz konusu olacaktır. Ama ekonomiye ciddi yansımaları olduğunu görüyoruz. Güney Kore, Avustralya, Amerika, pek çok ülke buna karşı adımlar atıyor. Japonya. Önümüzdeki dönemde de ne kadar adımlar atılsa da bunun yansımalarını küresel boyutta göreceğiz diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
İnsan haklarına dair her şeyi konuştuğumuz, yapımcılığını ve sunumunu Mehmet Emin Genc'in üstlendiği İnsan Hakları programı, 2020 yılında da Türkiye saatiyle her Perşembe 21.05, Pazar 13.15 ve Cuma 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim Efendi.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan hasretini dindiriyor, memleketi size getiriyor.
Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu yanınızda.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 20, İstanbul az bulutlu 18, İzmir az bulutlu 22, Erzurum parçalı bulutlu 8, Amsterdam yağmurlu 7, Atina yağmurlu 16, Bağdat az bulutlu 21, Berlin yağmurlu 10, Kiev sağanak yağışlı 15, Lefkoşa az bulutlu 21, Londra yağmurlu 10, Madrid yağmurlu 20, Mekke az bulutlu 36, Moskova yağmurlu 7, New York az bulutlu 10, Paris yağmurlu 9, Pekin az bulutlu 11, Roma yağmurlu 14, Saraybosna karla karışık yağmurlu 4, Viyana yağmurlu 6 ve Zürih karla karışık yağmurlu 7 derece olacak.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenik'te.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Tabii hep altını çizdiğimiz gibi 27 Şubat akşamından itibaren Türkiye'de artık farklı bir gündem var. İdlib başlığı hep önemliydi. Hep konuşuyorduk. Ama 27 Şubat'ta yaşadığımız o saldırı, aldığımız acı haberlerle biraz daha işin seyri değişti. 34 şehidimiz olduğunu öğrendik o gece. Bugün de bir şehidimiz olduğu haberini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün meclisin kapalı oturumundan sonra gazetecilere duyurdu. Ardından Bahar Kalkanı Harekatı başladı. O günden bugüne sahada yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, aslında 27 Şubat gecesi gerçekleştirilen menfur saldırının tezahürü, sonucu bu şekilde olacağını beklemiyordu saldırıyı yapanlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu saldırı sonrası iç kamuoyunda büyük bir kargaşa olup Türkiye'nin de kendi sınırlarına Rusya'ya ait hava savunma sistemleri de bahane edilerek geri çekileceği umuluyordu. Ama gelinen noktada öyle olmadı. Yani sebep farklı bir sonuç üretti senaryoyu planlayanlar açısından. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Çünkü o günden bugüne geçen yaklaşık bir haftalık süre içerisinde rejim dedikleri şer yuvasının elinde bulunan bütün teşkilatı, malzemesi ve kadrosu çökertildi. Yani bugüne kadar yapılmış olan açıklama, ki açıklamalar görüntülerle de tevsik ediliyor, güçlendiriliyor. Hiçbirisi belli bir propagandaya hizmet etmesi maksadıyla masa başında hazırlanmış gerekçeler değil. Yaklaşık 10 gün içerisinde 155'in üzerinde tankı, topçu unsurları, 2000'in üzerinde rejim ve İranlı milislere yönelik olarak gerçekleştirilen harekat, 3 tane uçağı, ki uçakların düşürülme anları bütün Türk kamuoyuyla paylaşılıyor. Hava üssü, kimyasal tesis ürettiği ve varil bombaları hazırladığı tesisleri, havalimanları tamamen etkisiz hale getirildi. Bu tabi rejim denilen yapının Suriye iç savaşı başladığı günden bu yana geçen 9 yıllık sürede vermediği zayiatın bir hafta içerisinde verilmesi demek. Çünkü 155-200 tank Orta Doğu coğrafyasında orta ayar bir devletin bütün zırhlı gücünü oluşturuyor. Dolayısıyla bunların ikamesi nasıl olur? Yani imha edilen tankın yerine yenisi nereden gelir? Cevap Rusya'dan. Bu Rusya açısından da inanılmaz bir yük. Çünkü rejim denilen unsurun kendi içerisinde belli bir işleyen ekonomisi, toplanan vergileri ve dönen bir devlet çarkı yok. Zaten devletin %30'u PKK devletçiyi kurma projesi altında, Amerika PKK işgali altında. Halep tamamen boşaltılmış ve içinde sadece İran'ın, dünyanın farklı coğrafyalarından getirdiği terörist gruplar var. Dolayısıyla Şam ve Laskiye'de bir alana sıkışmış olunan bir rejim var. Dolayısıyla da bu silahlı kuvvetlerin gerçekleştirmiş olduğu harekat Rusya açısından taşınmaz bir boyuta geldi. Burada askeri anlamda bir olaya göz atmak gerekirse, Türkiye'nin bu kadar ısırgan ve yoğun teknoloji kullanabileceğini hiç kimse düşünmüyordu. Ve sürekli olarak bir mit şeklinde, bir efsane şeklinde sahaya sürülen Suriye'nin hava savunma sahası, Amerika Birleşik Devletleri'nin dahi teneffüs edemediği bir hava savunma sahası olarak gösteriliyordu ki, sürü drone teknolojisini dünyada ilk kez kullanan bir devlet olarak daha önceden belirlenmiş olunan rejim hedefleriyle İranlı terörist unsurların mevzileri yaklaşık 10 günden bu yana noktasal doğruluk oranıyla sürü drone teknolojisiyle vuruluyor. Bu Türkiye'nin terörle mücadelesinde gelmiş olduğu aşamada zaten bizim bildiğimiz bir husustu. Fakat konvansiyonel anlamda bir orduya karşı bunun nasıl kullanılacağı sürekli olarak soru işaretiydi. Benim için de dahil olmak üzere. Gelinen noktada Türkiye'nin geliştirmiş olduğu bu sürü drone teknolojisi konsepti Türkiye'nin bölgedeki bütün ülkelerle olan mücadelesinde farklı bir eşiğe taşınmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye ile karşı karşıya kalmak isteyen konvansiyonel bir muharebeyi Türkiye'ye dayatmak istediklerinde, işte Yunanistan'ın, İran'ın, Ermenistan'ın etrafımızda bize bir şekilde hasmane tavır içerisine girebilecek ülkelerin bunu mutlaka bu vakitten sonra düşünmesi gerekiyor. İkincisi, Türkiye'nin uygulamış olduğu elektronik harp. Bu elektronik harp sayesinde Suriye'ye ait bütün radarlar körleştirilmiş durumda. Bu elektronik harbi aslında Barış Pınarı Harekatı'nda hem Koral sistemi dediğimiz Aselsan tarafından yapılan radarları kör etme sistemleri devreye sokulmuştu. Hem de Türkiye'nin daha öncesinden var olan C-160 uçaklarına yüklü ve bir takım elektronik harp uygulayan uçakları. Bunun dışında bir de belki söz etmemiz gereken en önemli husus, Türkiye sınırlarının dışına dahi çıkmadan geliştirmiş olduğu akıllı mühimmat dediğimiz mühimmatlarla yaklaşık 70-80 kilometre içeriye yönelik olarak akıllı mühimmatları kullanabildi. Mesela dün Rusya'ya ait bir uçağın düşürülmesinde kuş uçuşu 45 kilometre öteden Hatay sınırlarının dışına çıkmadan gönderilen bir akıllı mühimmat ile noktasal doğrulukta rejime ait bir uçak daha düşürüldü. Bu Türkiye'nin savunma sanayinin gelmiş olduğu noktayı, bu kadar yoğun teknolojiyi kullanabilecek bir askeri kapasiteyi barındırması, bu askeri kapasite, yoğun teknolojiyi de aynı zamanda planlama, koordine etme, senkronize etme, icra etme ve sahadaki unsurlarla da istihbarat, harekat sahasının istihbaratını ne kadar yoğun bir şekilde senkronize edebildiğinin göstergesi. Bu niçin önemli? Bakın bununla ilgili çok net bir örnek vereceğim. İran'a yönelik olarak, daha doğrusu İran'ın bir komutanı olan Kasım Süleymani'ye yönelik olarak Amerika'nın geliştirdiği bir harekat sonucunda Kasım Süleymani ve El Mühendis öldürüldü. İran buna karşılık vermek istediğinde Irak'taki üslere yönelik olarak balistik füzelerle bir saldırı yaptı hepimizin malumu olduğu üzere. Nedir bu balistik füzelerle yaptığı saldırı? Yani yaklaşık İran coğrafyasından Irak'ın içlerine doğru 20'nin üzerinde balistik füze saldırısı yaptı. Burada bile sadece düz bir balistik saldırı, yani çok fazla senkronize hareketi ihtiva etmeyen bir saldırıda bile İranlı unsurlar, İran Genelkurmay aklı o kadar senkronize etmekte ve planlamada harekatı sıkıntıya düçar oldular ki yanlışlıkla karadan havaya atılan füze sistemleriyle bir Kanada uçağı malumunuz olduğu üzere düşürüldü ve 170 yolcu hayatını kaybetti. Türkiye bir tarafta insansız hava araçları, bir tarafta silahlı insansız hava araçları, bir tarafta hava kuvvetleri komutanlığı, bir tarafta İdlib kırsalında zırhlı birlik harekatı, diğer tarafta Özgür Suriye ordusu, diğer tarafta kendisine ait komandolar ve özel kuvvetler, diğer tarafta kendisine ait piyade unsurları. Bu kadar karmaşık bir harekatı icra ediyor ama Hatay'da, Antep'te normal sivil havacılık kuralları devam ediyor ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok havayolu şirketi gün içinde inip kalkıyor. Bu İran ile Türkiye arasında askeri planlama, askeri koordinasyon ve askeri icra anlamında aradaki kurmay zekasının ne kadar farklı olduğunun en yoğun göstergesi. Ben bu son bir hafta içerisinde olanların mutlak surette diplomasi masasında karşılığının olacağını düşünüyorum. Çünkü Churchill'in güzel bir lafı vardır. Sizin harekat sahasındaki asker ile verdiğiniz mücadelenin gölgesi diplomasinin masasına düşmüyorsa masada söyledikleriniz bir lakırtıdan ibarettir diye çok güzel bir sözü vardır. Türkiye'nin diplomasi masasına İdlib kırsalından gelen, hatta Tel Abyad'dan gelen, hatta Gürbulak'tan gelen net bir gölgesi düşüyor. Çünkü Türkiye'yi sıkıştırma maksatlı olarak Tel Abyad'da terör unsurları devreye sokulmak isteniyor. Zannediliyor ki Türkiye oraları boş bıraktı ama malumunuz olduğu üzere 34 tane Tel Abyad'da arkasından farklı bir noktada 21 tane olmak üzere 55 tane PKK'lı etkisiz hale getirildi. Gürbulak'ta hemen İran kendi kontrolündeki PKK'yı devreye sokmak istedi. Bir personelimiz şehit oldu ama bu anlamda Türkiye'nin içine yönelik olarak bir harekat yapmalarının önüne geçildi. Çünkü İran klasik eski pehlivan tefrikaları gibi yeni sorunlara eski uygulamalarla çözüm getirebileceğini, Türkiye'de siyaseti manipüle edebileceğini düşünüyor. İran anakronik dediğimiz çağ dışı kalmış bu yöntemleri bırakıp yeni Türkiye'nin, yeni Türk aklının, yeni devlet aklının hangi boyutlara taşındığını bir an önce görmesi gerekir. Evet.
Peki diplomasi için en yakın tarih yarın Rusya ve Türkiye arasında Moskova'da yapılacak görüşme. Bu görüşmeye bu koşullarla oturan Türkiye neler beklemeli?
Valla Moskova'daki görüşmenin kolay bir görüşme olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Ruslar bu bölgede taviz vermek istemiyor, anlaşılır gibi değil. Çünkü Türkiye'nin Rusya'nın Suriye'deki stratejik kazanımlarıyla hiçbir ilişkisinin ve çakışan tarafının olmadığını defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından dillendirdi. Bir takım sembolik mesajlar geliyor. İşte dün Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında 1877-1878 Türk-Osmanlı ve Rus Savaşı'nın yıl dönümü gerekçesiyle bir takım paylaşımlar yapıldı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı masaya net olarak Soçi sınırlarını mutlaka garanti altına alacak bir şekilde masaya oturmak istiyor. Ben yine de arada iki tarafın da kazan kazan formülü içerisinde bir takım geri adımlar atabileceğini düşünüyorum. Yani belki bir ihtimal M4 ve M5 karayolu Türkiye ve Rusya tarafından ortak işletilmek kaydıyla, fakat sığınmacıların da Türkiye'nin sınır kapılarına dayanmasının da önüne geçmek maksadıyla bir formülasyon üzerinde anlaşılabileceği umudunu taşıyorum. Umut edelim ki bu bölgeden bir anlaşma çıksın. Aksi takdirde Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya kalması Rusya açısından olduğu kadar Türkiye açısından, Türkiye açısından olduğu kadar da Rusya açısından taşınmaz bir yük haline gelebilir.
Neler olabilir anlaşma olmazsa?
Anlaşma olmazsa Türkiye'nin bu bölgedeki sığınmacı krizinin kapıya dayanmasına müsaade etmeyecek. Şu an yapmış olduğu harekat zaten Rusya'ya rağmen yapmış olduğu harekat. Hatırlayalım, iki gün önce Esed'e ait hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilince Rusya kendi sistemini aktive ettiğini ve bu vakitten sonra Türk savaş uçaklarının ve Türk hava unsurlarının İHA'lar dahil olmak üzere buradaki varlığını garanti edemeyeceğini söylüyordu. Fakat geldiğimiz noktada şu an için hali hazırda bu programa gelmeden önce dahil olmak üzere Türk hava unsurları Rusya'nın bu bölgedeki varlığına rağmen çok kolay olmasa da harekatını son derece seri bir şekilde devam ettiriyor. Dolayısıyla Rusya'nın hasta adam dedikleri 1877-1878 yıllardaki kendi içinde artık sonunu getirmekte pupa yelken giden Osmanlı'yla şu anki istidadı, eğilimi, inanılmaz bir şekilde bölgede yukarıya doğru seyreden Türkiye arasındaki farkı görmesi gerekiyor. Türkiye bu noktadan taviz vermeyecektir. Hedefi asla Rusya değildir. Bunu ısrarlı bir şekilde de söylüyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında da en saygılı olan devletlerdendir. Çeşitli defalar ısrarlı bir şekilde dillendiriyor. Çünkü Türkiye bu bölgeyi boşaltıp sınırlarının içerisine çekildiği takdirde buradaki göç hareketinin önüne geçilmesi mümkün değildir. Bazı emekli asker tayfasından Esed ile görüşün şakşakçıları ısrarlı bir şekilde Esed ile işbirliği yaparak göçün önüne geçilebilir gibi akıl ile izah edilebilir olmayan açıklamalar yapılıyor. Bugüne kadar nüfusunun 4 milyonunu Türkiye'ye, 1 milyonunu Ürdün-Lübnan hattına, 1 milyonunu Almanya'ya, yani toplamda 6 milyonunu ülkenin sınırları dışına sürmüş, 500 bin kişiyi öldürmüş, 4 milyon kişiyi de İdlib kırsalında sıkıştırmış bir rejimden, işbirliği yaparaktan bu noktalarda bir ortak çare üretilmesini beklemenin akıl ile değil, sadece bir takım içinde bulundukları pozisyonla izah edilebilir bir tarafı var. Bunun başkaca bir izah tarzı yoktur. Bazen şartlar siz istemeseniz bile sizin bir noktada askeri anlamda rigid ve sert bir şekilde karşılıkta bulunmanızı zorunlu kılabiliyor. Gerçekten de savaş Mehmetçiğin kanı üzerinden, Türk milletinin evlatlarının üzerinden yürümesi zor. Ve içini yakıyor insanın. Çünkü radyonun mikrofonu karşısında bunları dillendirmek kolay ama ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar lafı hepimizin bildiği bir hakikat. Ama Türkiye Suriye coğrafyasında bulunmadığı takdirde terörden muzdarip olmayan, güllük gülistanlık İsviçre şartlarında bir ülke değildi maalesef. Yani şunun şurası 48 ay önce Sur'da, Varto'da, Cizre'de, Şırnak'ta Çukur terörüyle karşı karşıya kaldığımızda 800 vatan evladımızı Yunus Emre'nin gökekini biçer gibi dediği gibi toprağa verdik. Dolayısıyla Reyhanlı'da bir bomba saldırıda 51 vatandaşımızı, Ankara tren garında 100'ün üzerinde vatandaşımızı, Kayseri'deki otobüslerde Mehmetçik çarşı izine çıkarken 50'nin üzerinde Mehmetçiğimizi, Beşiktaş maçından sonra 40'ın üzerinde yine personelimizi, Ankara'daki Merasim Sokak ve Kızılay'daki saldırılarda 50'lerle ifade edilen personelimizi, şunun şurası şehit vereli sadece 48 ay oldu. Dolayısıyla biz bu coğrafyada mücadelemizi vermediğimiz takdirde bu İdlib kırsalı, Tel Abyad kırsalında vermiş olduğumuz mücadeleyi, Afrin'de vermiş olduğumuz mücadeleyi vermediğimiz takdirde mücadeleyi sınırlarımızın içinde bize dayattıkları daha dün gibi gözümüzün önünde duruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin müzakere masasında İdlib'den taviz vermesi, sonra Afrin'den taviz vermesini, sonra Barış Pınarı Harekatı'ndan taviz vermesini gerektirir. Bu da mücadeleyi Diyarbakır, Elaziz, Hatay, İstanbul, Kayseri, Balıkesir, İzmir bu eksene taşıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bunlar bir faraziye ya da bir varsayım değildir. Şunun şurası 48 ay önce yaşamış olduğumuz hakikattir.
Evet, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen konuklar vardı Türkiye'de. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'deydi. Hatay'da incelemeler yaptı. Bu ziyareti ve ziyaret sırasında yapılan açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Yani Jeffrey'nin bu konuyla ilgili iç dünyasını bilemem ama gerçekten Türkiye'nin lehine olabilecek bir pozisyonun yaratılması ile ilgili canhıraş çalıştığını biliyorum. Ama bir ben vardır bende, benden içeri diyen Yunus Emre misali, bugün Yunus Emre'den çok örnek vermek durumunda kaldık. Amerika'nın içinde Jeffrey'nin dışında yapılanmalar var. Yani Jeffrey'nin ortaya koymuş olduğu hakikat Pentagon'da yalanlanabiliyor. Pentagon'un koymuş olduğu bir gerekçe Beyaz Saray tarafından açığa düşürülebiliyor. Beyaz Saray'ın ortaya koyduğu bir şey Dışişleri Bakanlığı tarafından farklı bir forma sokulabiliyor. Dolayısıyla Jeffrey'den bu konuda ortaya koymuş olduğu pozisyonunu koruması ve bunu muhafaza etmesi takdire şayan, lakin somut anlamda bir şeyleri görme noktasında ne NATO'dan ne Amerika Birleşik Devletleri'nden ne Avrupa Birliği ülkelerinden bugüne kadar net bir adım atılmış değil. Türkiye'de İdlib'deki pozisyonunu ne Rusya'ya güvenerek ne Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek sahaya sürüyor. İşte biraz önce söylemiş olduğum bütün teknolojik anlamdaki yapılanmalar bu milletin evlatlarının entelektüel kapasitesi üzerine icra edilmiş olan milli savunma sanayinin bir ürünü. Bu noktadaki en büyük sıkıntımız hava savunma sistemiydi. Dün Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir'in yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye'nin üretmiş olduğu Hisar A ve Hisar O sistemleri dediğimiz alçak ve orta irtifadaki hava savunma sistemlerinde sahada olacağının müjdesini aldık. Dolayısıyla NATO'dan bu anlamda Türkiye'ye yönelik olarak net bir destek gelirse bu Türkiye'nin NATO'ya güvendiği anlamına gelmez ama Türkiye bunu hiç kuşkusuz takdir ile karşılar. Çünkü Türkiye NATO'dan yardım temenni eden bir ülke pozisyonda değil, NATO'nun yükünü çeken, maddi anlamda sonsuz ekonomik kaynak ayıran, aynı zamanda Afganistan'da, Kosova'da, Bosna'da bugüne kadar inanılmaz yükler yüklenmiş, Soğuk Savaş'ın kanat ülkesi pozisyonundayken on binlerce, yüz binlerce askerini NATO kapsamında mobilize etmiş bir ülke. Dolayısıyla yeri geldiğinde NATO'dan destek istemesinden daha doğal bir şey yok. Ama ben NATO'nun somut anlamda bir katkı sunacağını zannetmiyorum. Çünkü NATO ile ilgili bir takım tedarik kanallarında hala Türkiye'nin silah sistemlerinin parçalarındaki tedariğinde Türkiye'ye örtülü bir ambargo uygulandığını yakinen bilenlerdenim. Dolayısıyla Türkiye'nin bir tarafta İdlib'de Avrupa Birliği'ni her türden terör ve göç dalgasına koruyacak bu harekatı evlatlarının kanı pahasına yürütürken, burada kullandığı silah sistemlerine yönelik olarak Avrupa'dan uygulanan üstü kapalı ambargo akıl ile izah edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla aslında sığınmacı kriziyle ilgili yaşanan nokta çok göz önünde. Ben bu vakitten sonra Türkiye'nin vermiş olduğu mücadele bir şekilde inkıtaya uğratılır, sıkıntıya düçar olursa Avrupa'nın sadece sığınmacı kriziyle karşı karşıya kalmayacağını, güvenlik kriziyle de karşı karşıya kalabileceğini söylüyorum. Bunlar söylendiğinde direkt tehdit olarak algılanıyor. Halbuki tehdit değil, olan sahada, yani Hazreti İsa'dan sonraki ortaya çıkmış Hristiyan teolojisinde doğuştan günah kavramı gibi, doğuştan varlığımızın Avrupa Birliği ülkelerine hizmet etmek gibi bir anlayışın içerisinden bir an önce uzaklaşmaları gerekiyor. Bununla şunu söylemek istiyorum. Türkiye insanların Londra'da, Berlin'de kafelerinde rahat kahvelerini içsin diye evlatlarıyla İdlib'de kanı pahasına Avrupalının keyfin bozulmasın diye sığınmacıları bir bölgede tutmak, güvenlik anlamında sıkıntılı terör örgütleriyle mücadele vermek ama bunun karşılığında da Avrupa'dan hiçbir şekilde destek görmediği gibi üstüne üstelik bir de örtülü ambargolar, parmak sallamalar gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kabul edemeyeceği yaklaşımları kabullenmek zorunda değil. Zorunda olmadığı için de bugün sığınmacılar Avrupa Birliği'nin kapılarında. Bu ortaya çıktığında Türkiye'nin tehdidi, Türkiye'nin şantajı gibi akıl ile yine izah edilemeyecek karşı açıklamalar. Bakın bu insanlar Balıkesir'in, Kütahya'nın, Denizli'nin, Rize'nin, Ordu'nun, Zonguldak'ın insanları değil. Bizim vatandaşlarımız değil. Bizim vatandaşımız olsa Türkiye'nin tehdidi olarak kabul edebilirsiniz. Bunlar Birleşmiş Milletler'in koruma statüsü verdiği ve istediği ülkeye sığınma hakkı olan insanlar ve Türkiye bunları 9 yıldan beri barındırıyor. Yani sizin vicdanınızın o tamam teşekkür ederiz demeniz için 4 milyona 10 yıldan beri bakan bu ülkenin kaç milyona kaç yıl daha bakması gerekiyor? Bunlar bizim vatandaşımız olmadığı için de tehdit ve şantaj olarak değerlendirilemez. Keza Türk insanı ekonomisi iflas etmiş, sağlık sistemi çalışmayan, 2 yıl sonra hastanelerine randevu verilen, emeklilerine maaş dahi ödeyemeyen, batık ve iflas ülkesi Yunanistan'a İltica talebinde bulunması için bir gerekçe yok. Bugüne kadar Yunanistan'a iltica talebinde bulunan bir tek vatandaşı dahi yok. Olan kim? Ya FETÖ'cü, ya DHKPC'li, ya PKK'lı. Onları da Lavrion kampına zaten götürüyorsunuz. Kendim bizzat Lavrion kampına gitmiş birisi olarak söylüyorum bunları. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sığınmacı krizinin ortaya çıkmasında şantaj yapan ülke olarak kabul etmek akıl ile izah edilir değil. Çünkü bunlar bizim vatandaşımız değil.
Peki yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yunanistan'ın sert bir yaklaşımı var. Özellikle Avrupa Birliği'nden yetkililerin gelip dün Yunanistan sınırını havadan tetkik ettiği görüntüleri, haberleri var. Onlar da sınırlarından içeri sığınmacıların girmesini istemiyorlar ve istemeyeceklerini de dile getiriyorlar.
Şimdi tamam, bu sanki ilk defa yeni bir ortaya çıkan hususmuş gibi maalesef medyada konuşuluyor. Avrupalının karakterinde ve DNA'sında bu var. Yani insanları Afrika'dan gemilere doldurarak Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya kadar köle olarak çalıştıran, İkinci Dünya Savaşı'nda 20 milyon insanın üzerinde insanı öldüren bir anlayıştan bahsediyoruz. Bunu Mehmet Akif kendisi Çanakkale şehitlerine şiirinde nerede gösterdiği bu vahşet ile bu tam bir Avrupalı dediği bir Avrupa zihniyeti. Bu bakın yani Avrupalının DNA'sında ta eski antik Yunan devletinden bu yana süregelen bir şey. Yani demokrasi dedikleri, insan hakları dedikleri, yani demos kratos kavramı bile oradan çıkma, sadece o site devletinin içerisinde yaşayanlar için geçerli. Yani Atina site devletinin dışında yaşayan ama bu bölgeye işte Anadolu'dan gelmiş, Afrika'dan gelmiş, Orta Doğu'dan gelmiş olan insanlar ise bu site devletinin kölesi olarak kabul edildi. Ya da bu anlayış Roma'ya sıçradığında gladyatörlere yem edildi dışarıdan gelen insanlar. Dolayısıyla kendisi için demokrasi, insan hakları, insan hak ve hürriyetleri gibi kavramlar Avrupa için var, kendi insanı için. Olduğunu da görüyoruz. Yani bazen şöyle söylüyor: Avrupa'da insan hakları yok mu? Görmüyor musunuz gittiğinde? Var, var ama Hans kim var? Sizin için yok. Dolayısıyla bunun bir daha tekrardan tezahürünü görüyoruz. Hiç şaşırtmıyor. Çünkü bakın, Yunanistan'ın bu tavrıyla ilgili konu açılmışken söylemek isterim. Yunanistan'ın kendi vatandaşı olan Lozan Anlaşması'nın seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, oradaki bir cenaze namazını kıldırdığı için geçen hafta 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi kendi vatandaşına cenaze namazı kıldırtmak dahi istemeyen bu faşizan Yunan anlayışı, antik Yunan'daki Aristo'nun o aydınlanmacı aklıyla izah edilebilir bir şey değil tabii ki. Dolayısıyla kendi vatandaşına merhamet etmeyen, Atina'da ölen bir Yunan vatandaşı Müslüman'ın kendisine gömülebileceği bir metrekare Müslüman mezarlığında toprak vermeyen, en yakın mezarlığı 500 kilometre kuzeyde İskeçe'de izin verebilen Yunan aklının sığınmacılara iyi niyetle davranacağını beklemek sadece naiflik olur. Bakın, sürek avına çıkar gibi Yunanlı eli silahlı çeteler şu an İpsala hudut kapısında insan öldürüyorlar. Yani bunu mutlaka konuşmamız lazım. Dolayısıyla ne Yunanistan'ın ne Avrupa Birliği'nin bize demokrasi insan hakları noktasında vaaz verebilecek konumda olmadığının göstergesidir bu olaylar. Dolayısıyla aynı zamanda bu yaşananlar birer turnusol kağıdıdır. Nerede olacağımızı, nasıl bir dünya tasavvuruyla yolumuza devam etmemiz gerektiğini derin anlamda, felsefi anlamda çok daha net bir şekilde ortaya koymamıza vesile olan olaylar yaşıyoruz. Bunu sadece sığınma krizi olarak görmemeliyiz. Gerçekten biz bu coğrafyada, Orta Doğu'nun içerisinde vatandaşlarına hiçbir şekilde insani hak tanımayan diktatörlerin yaşadığı, Sisi'nin yaşadığı, Esed'in yaşadığı Orta Doğu coğrafyasında mı öyküneceğiz? Yoksa Avrupa'nın içerisinde hiçbir insana insanca yaşama hakkı tanımayan, sadece kendi insanına bu hakkı tanıyan Avrupa Birliği'ni mi? Yoksa kendi sentezimizi mi ortaya koyacağız? Derinlikli bir tasavvuru ortaya koymamızın zamanının geldiğini düşünüyorum açıkçası.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.